Herkese merhabalar, ben Sertan Kolat. Bugün arkadaşlarım Mert Sarıca ve Ömer Albayrak'la birlikteyim. Mert bir ses ver abi.
Sevgiler, saygılar.
Ömer. Merhaba.
Birlikte düzenli olarak toplanıyoruz aylık olarak genelde ve bu aylık toplantılarımızı ses kaydı olarak, belli bölümünü ses kaydı olarak yayınlayalım istedik. Herkesin dinleyebileceği şeyler konuşuyoruz bazen çünkü. Yine bunu her ay düzenli olarak yapmayı planlıyoruz ve 30-40 dakika gibi bir kaydı ses formatında, sadece ses olacak şekilde yayınlamayı planlıyoruz.
Toplu taşıma aracı kullananlar özellikle.
Evet, aynen.
Metrobüs, ben de metrobüs kullananlar özellikle. Metrobüs, evet. Benim hedef kitlem metrobüs.
Şunun sesini biraz kısar mısınız? Olayına maruz kalmamak için. Yani müzik dinlemesinler, podcast dinlesinler, evet, dedik. Ben de yolda podcast dinliyorum. Kimse sesini kısıtlamıyor. Herhalde ilgilerimi çekiyor. 2011'de neler oldu? Bu ay onu konuşalım isterseniz. Çünkü 2011 bayağı dolu dolu geçti. Evet. 2012'ye girdik ama yani 2011'e öyle bir girdik ki.
Yani 2011'e öyle bir girdik ki 2012'de ne olacak bilmiyorum yani.
Abi bir de şu var, yani 2011'in gelişi aslında 2010'dan da belliydi biraz. 2010'un sağlam kapandı.
2012'de de Marduk'la bitiyor zaten. Güvenlik falan kalmıyor artık.
Aynen abi, yani 2011'e öyle bir geçti ki, geçti bitti ya. 2012 olmuş baksana, farkına var.
2010'u Stuxnet'le kapattık galiba.
Herhalde öyle.
2011 yılında da aynen Stuxnet'in
kaldığı yerden devam ediyor.
Dukuyla, Stuxnet. Evet, Dukuyla devam ediyor.
Dukuyla karşılaştık. Duku keşfedildi. Ağustos gibi galiba keşfedildi.
Yanlış hatırlamıyorsam yani. Ağustos'tu. Kaspersky'nin de aslında Dukuyla ilgili yaptığı teknik çalışmalar hala devam ediyor.
Benim merak ettiğim nokta şu: acaba hani Stuxnet'in gerçekten de devamı mı, yoksa Stuxnet'ten ayrı olarak Stuxnet'le beraber varlığını sürdüren bir yapı mıydı?
Vallahi incelemelere göre aynı grup.
Kaspersky'nin yani, yok, yaptığı araştırmalara göre
da,
aynı.
Hani aynı anda mı sürüldü piyasaya da geç fark edilmeleri bu kadar
gruptan
geç
oldu? Gruptan ayrılanlar başka bir şirket kurmuş. Duku yapmış abi.
Biz bu konuda anlaşamadık.
Duku kurmakta değil mi?
Aynen abi. Öyle yok, bu Zero'yu kullanırsın, yok bunu kullanacaksın falan.
Ya benim hatırladığım abi kadarıyla 2008 yılına kadar aslında geriye kadar gidebiliyoruz. Yaptıkları araştırmalarda
2008 mi dedi?
Zaman, evet. Zaman damgalarına baktıkları zaman 2008'e kadar gidiyormuş. Evet.
Geçmiş.
Yani düşünün işte 2008 yılında adamlar bazı yerlere sızmışlar.
Yaklaşık 3 yıldır sömürmüşler.
3 yılda, evet, 3 yıldan beri istediklerini elde etmişler. 3 yıl sonra ortaya çıkıyor.
Çatlatalım.
Ya bu da işte APT'nin, Advanced Persistent Threat'in ne kadar aslında önemli bir başlık olduğunu bizlere gösteriyor.
Aslında hani APT adı belki sonradan kondu. Bayağı uzun zamandır olan olaylar. Yani ama ilk başlara baktığında, hani 90'ların sonlarına baktığında, virüsler abi hani yayıldığında
disketlerle
mahvederdi. İşte ne bileyim, birden fazla bilgisayara bulaşırdı. Evet. Bilgisayarı açılmaz hale getirirdi, evet, vesaire. Daha sonra saldırı boyut değiştirdi. Hani artık insan
artık veri çalmaya yönelik.
Tamamen bilgi sızdırmaya yönelik. Ve kendini eskiden hani hacking olayları da öyleydi. Fark edilmek, işte defacement yapıldığı, aynen, zaman sayfayı değiştirmek. Ha, o zaman başarılıydı. Veya bir virüs yayınladığı zaman hard disk'i yakmak, işte BIOS'u kullanılamaz hale getirmek, disketi yakmak vesaire. Ama artık tamamen evrimleşti ve
artık kendi aslında ülkeler de bunu siber olarak, savaş olarak, silah olarak kullanıyorlar. Yani bir savaş var aslında internette şu
önemli
an.
Olan bu arasında noktada şey, fark edilmemek, fark edilmeden de maksimum bilgiyi çalmak.
Evet. Aslında biraz ona döndü.
Hem yani çalmak hem de zarar vermek aslında. Çünkü Stuxnet'in amacı hatırladığım kadarıyla
nükleer santraldeki reaktörlere aşırı yüklenme veriyor. Evet. Şöyle bir çalışma mantığı vardı. Aşırı yüklenme veriyor ama şeyde, monitoring tarafında onu görmüyorsun. Normal bir, ancak evet, evet, o aşırı yüklenmeyi uygulama alanına gittiğin zaman, reaktörün oraya gittiği zaman fark edebilecek şekilde yapıyordu. Monitoring'de her şey normalmiş gibi görünüyor. Evet. Sen ancak patladıktan sonra.
Bu arada Stuxnet'in diğer bir önemli kısmı da sertifika ile birlikte imzalanmış olarak geliyordu. Yani evet, burada da aslında şeyde konuşuyor olabiliriz. Yani CA'lerin, Certificate Authority'lerin hani çok da aslında güvenli olmadığını üzerine biraz konuşabiliriz aslında.
Şöyle, çok güvenli midir? Hani güvenliğinden ziyade.
Yani şöyle, hani browserlarda sonuçta bu CA sertifikalar mevcutta, evet, duruyor ve biz buna aslında güvenerek sayfalara bağlanıyoruz aslında. Hani aynen, aynen, SSL diyoruz, içini kimse göremez, man in the middle yapamaz diyoruz. Ama bu tür otoritelerin sertifikaları çalındığı zaman, hani İran örneğinde olduğu gibi veya Komodo Hacker örneğinde olduğu gibi, ülkeler bunları bazı e-mail servislerinin trafiği DPI, izlemek için de kullanabiliyorsun.
DPI yapmak için kullanabiliyorlar.
Şeyden bahsedelim. Bu Windows vesaire gibi işletim Windows aslında temel olarak sertifika belirli bu exe yazılımların hani çalışmadan önce belli bir güven ilişkisinde olması için belli bir sertifika otoritesi tarafından imzalanmış bir yazılım olmasını zorunlu tuttu gibi bir şey. Yani bu User Access Control de herhalde UAC'de belirli hani şeylere yapmasın, hani sessiz bir şekilde, güvenilir bir şekilde çalışsın diye böyle bir model geliştirdi. Bu model geliştirildikten sonra hani madem bu model var, buradaki zayıf halka kim? SSL sertifika otoriteleri. Hadi bir de onlara bakalım denmiş.
Şey gibi oldu biraz, hani işi son kullanıcı değil de kaynağından çözmek.
Aslında şöyle de oldu, yani yazılım imzalamak üzere belirli bir güven modelinden, yani belli onaylardan geçmiş firmaların ana keyleri çalınınca onlarla imzalamak mümkün hale geldi. Yani
kökten çözüm oldu aslında.
Tabii çünkü tek tek uğraşmaktansa adam bir taraftaki otoriteyle ilgili bir manipülasyon yaptığı zaman bu ne fark edilebilecek? Ya fark edilmesine olanak yok. Yani eğer tabii çalındığını açıklamazsa ne bunu kullanan vendorlar fark edecek, ne son kullanıcı fark edecek. Adam istediği gibi trafiği kendi üzerinden geçirip istediği gibi trafiği, DPI'de her şeyine bakabilecek.
Aslında belki de son kullanıcılar hani bizler için iyi oldu. Yani belki gereğinden fazla güveniyorduk sertifikalara, SSL trafiğe. Yani belki uluslar zaten bunu bu şekilde kullanıyorlardı. Çalınmasıyla, ifşa olmasıyla, Komodo Hacker'ın bunu dünyaya duyurmasıyla haberdar olduk bu konuda.
Ama bence ben hala yani onun değiştiğini çok sanmıyorum. Yani yine bir SSL'e olan yani güven var. Yani
bir güven SSL var ama bir
güven var. Hala yani o insanlar o şeyi
ya SSL şey güven modeliyle ilgili aslında genel olarak hani belki bir problem var yok da yani bu sertifika otoritelerinin hacklenmesi aslında bayağı bir yani Komodo ve DigiNotar başta olmak üzere bir firma daha vardı yine Dutch firma galiba adı şu an aklımda
doğru
değil.
Doğru evet.
Yani ben Komodo hatta DigiNotar bayağı
DigiNotar zaten aslında iflas etti. Yani işte hani düşünün bir kişi sisteminize sızıyor daha sonra bunu ifşa ediyor ve koskoca firma bir anda iflasın eşiğine geliyor.
Aynen öyle. Yani aslında bakarsan bu hacking aktivite olayları nerelere geldi yani onu görebiliyoruz. Yani firmanın
çok da basite indirgememek lazım aslında bir firma olarak.
Tabii ki.
Yani artık o şeyler o kadar komplike olmaya başladı ki saldırılar. Yani basit gibi görünüyor ama bakıyorsun ki ya ön tarafta basit ama şey aklına direkt şey geliyor. Acaba arka tarafta ne dönüyor?
Aynen. Bu Komodo'dan sonra Komodo durumu aslında toparladı ama DigiNotar toparlayamadı. Evet. O firmayı da zamanında Vasco satın almış. Öyle hatta mi? Çok da eski değil. Vasco'nun hani biraz yazık oldu yatırımına galiba. Hani
ölü yatırım oldu herhalde.
Biraz ölü yatırım oldu. DigiNotar bayağı bir kötü bir zamanlamada gitti. Peki bahsetmişken bunlardan APT'lerle de girebiliriz aslında istersen. Yani neler oldu bu yıl?
Bu yıl yani, aslında RSA vakasıyla direkt
açılışı RSA yaptı.
Sonrasında
tokenları çaldırarak
bayağı bir devam etti. RSA'de de nasıl olmuştu? Çalışanların e-posta adresine Zero Day içeren bir Excel dosyası ulaştırılıyordu.
Ofis dokümanıyla
yani biraz da sosyal mühendislikle kullanıcının bunu açması sağlandı. Açtıktan sonra da aslında içeriye sızdılar ve daha sonrasında bu tokenların seedlerine kadar ulaşıp başarıya ulaştılar diye düşünüyorum. Lockheed Martin olayına bakacak olursak orada çaldıkları seedlerden ürettikleri tokenlarla sisteme sızmaya çalıştıklarına dair kendilerinde bir açıklaması var.
Aynen.
Ancak
Lockheed Martin bu olayı fark ediyor aslında.
Fark ediyor deniyor ama tabii arka tarafta neler olduğunu bilemiyor.
Abi aslında bu şey RSA aslında orada güzel bir şey yaptı. Kısaca bahsetmem gerekirse hani RSA ilk bu durumu fark ettiğinde ki fark etmesine sağlayan ürünü satın aldılar. Bayağı güzel ürünmüştü herhalde. Artık ya da denk
İsim vermiyor muyuz? Tabii. Ben vereyim. Ben çok beğendim ürünü ya. NetFitness. Ama şöyle bildiğim kadarıyla RSA o zaman NetFitness'ın Spectrum cihazını kullanmıyormuş. Spectrum aslında zararlı yazılım analizi için kullanılıyor. Bir de diğer bir ürünleri var Investigator diye. O da forensik analiz için. O esnada
Investigator Network Forensics.
Evet. Biri forensik amaçlı, diğeri biraz daha instant response aslında. Onu kullanmadıklarını söylediler. O yüzden hani
burada RSA tarafında yani Network Forensics birazdan ön plana çıkıyor aslında.
Şey abi bu RSA bu olayı fark ettikten sonra aslında bunu hem dünyaya duyurdu hem de ana müşterileriyle, yani bu Lockheed Martin gibi müşterilerle direkt temasa geçti. Hatta bir sürü yani kullanan bu Secure ID'ler mi sadece etkilenmiştir bu olayla?
Secure ID'ler diye ben hatırlıyorum.
Öyle evet, Secure ID'den etkilendiğini yani söylediler ama.
Aslında hani direkt
kim kullanıyor abi geçip... Secure ID'yi ben bilmiyorum yani. Ben var mı kullananlar? Bilmiyorum.
Ben kullanmıyorum.
Onlar iletişime geçince bak size bir şey söyleyeyim.
Cebimde ne var ya?
Adamlar da aslında hani o olaylara ya da oradan gelebilecek tehditleri daha fazla kontrol etmeye başladı. Belki hani bu olayın RSA'yı bir şekilde fark edemeseydi Lockheed Martin belki olaydan farkına varamayacaktı ve hani geliştirdiği ek önlemlerle vesaire bu yapılan saldırıyı tespit edemeyecekti.
Ya da RSA bu riski almayacaktı. Evet, yani söylemeyecekti. Hani örtbas etmeye çalışacaktı.
Abi, örtbas bu sefer edemiyor zaten. Hani,
yok ya zaten abi şey yapacak.
Hani, ifşa olacağı korkusuyla bence zaten bunu açıklıyor evet. Oldu ve olayın ciddiyeti de zaten bu açıklamayı yapmaları konusunda kendilerini zorladı diye düşünüyorum.
Ama yani böyle bir şirketin böyle bir açıklama yapması da bence hani güzel bir şey. Yani.
Amerikan yasalarına göre zaten yani, sızma evet. Sonrasında bir açıklama yapılması gerekiyor diye biliyorum. Bir ay mı?
RSA'nın başından kötü bir olay geldi ama herhalde toparlıyor mu artık? Ne yapıyor? Sony'nin başına ne geldi acımasın?
Allah, en son ben 16-0'da bırakmıştım.
Doğrudur.
En son 16-0 Sony, skorunu gördüm.
Bayağı bir bozguna uğradı. Hatta bozguna uğramasa hadi umurumda değil diyen kullanıcılar olabilir. Yani bırak oyunu oynayacağım diyen adamlar
yalnız ben 2 kere hacklendi diye biliyorum. Doğru mu?
16-0 diyorum ben. 16-0. Yani daha sonra 1 yaptılar Sony.
1 ne oluyor? Korunuyor.
Yani bir atak yani bir karşı atakla şey yaptılar ama ben sonra ya. Kesildi. Sonra kesildi. Yani daha doğrusu gündemden biraz düştü diyelim. Yani 16-0'dan sonra gündemden düştü. Yani çok uğraşıldı Sony'de.
Sony'de bulunan kredi kartı bilgileri, kullanıcı adları, hatta yani bu saldırı o kadar etkili oldu ki bu PlayStation Network down olduğu için insanlar oyun oynayamamış.
Evet.
PlayStation. Aslında 2011 yılında oyun firmaları çok fazla saldırıda gördü öyle değil mi? Yani benim hatırladığım kadarıyla bu mobil cihazlar için uygulama geliştiren, oyun geliştiren firmalar da hedef alındı.
Evet.
En son hatırlamıyorsam bir Japon firmasıydı. Yani mobil tarafta da çok fazla aslında tehdit oluşmaya başladı diye düşünüyorum.
Tabii abi, yani aslında ben şunu düşünüyorum. Yani Sony'de tabii PlayStation Network'ten dolayı insanların kredi kartı bilgisi var, kullanıcı adları, bütün kişisel bilgileri neredeyse var.
Tabii çünkü oradan oyun satın alıyorsun bildiğin. Şey bir var. eBay gibi.
Aynen. Apple'ın başına da bu gelebilir. Şöyle söyleyeyim. Bu bütün hani iPhone kullanan yolda görüyorsun. Deli gibi herkeste var. iPhone, iPad.
Kimde var?
Bende iPod yok. Vesaire. Ne kullanan herkesin kredi kartı bilgisi abi Apple'da var. Duruyor. Mecbur vermek tabii. Zorundasın. Ondan bir dolar charge ediyorlar.
O yüzden kullanmıyoruz işte.
Orada duruyor. Sanal kart verebilirsin tabii. Yani bir dolar bir şey yaparsın evet. Ve daha sonra en mantıklı. Ama şey düşünsene. Potansiyel düşünsene. O database'i düşün. Yani milyonlarca
orada Apple'ın hani biraz daha bilgisi. Şeyliği var. Hani işi biraz sıkı tutuyor Apple. O konuda.
Hangi açıdan? Kredi kartımı alarak neyi sıkı tutuyor mesela?
Kredi kartını alarak değil. Yani oranın güvenliği çünkü şu var Apple oraya bağımlı. Yani orası olmadan Apple olmuyor.
Ya sen bir uygulama yükleyeceksin diyelim. Ücretli uygulamaysa satın yani hiç kredi kartı
otomatik mi alıyorsun? He, anladım. Sisteme kayıt ediyorsun aslında. Onun üzerinden otomatik alıyorsun.
Sana Apple şifreni soruyor. Apple şifreni.
Peki bir olay mekanizması yok mu orada? Yani ben senin hesabına girsem 50 tane oradan uygulama indirsem
Şifrem işte.
Şifren şifreni çalsam
çok 3D değil. Secure olayı yok mu? Yani
yok abi öyle bir şey.
3D Secure Türkiye'de var ya.
İçine gömülü bir şey olduğu için.
Yurt dışında var mı bilmiyorum.
Yani aslında var Apple'da mı? Bayağı bilmiyorum. Bir şey iyi bir database yani.
Sağlam database ya.
Göstermek gibi olmasa.
Sertan Bey ne yaptınız?
kaç.
Ama şöyle de bir gerçek var ki Apple'ın marketiyle değil mi? Bir de şeyde kıyaslayalım aslında. Android'in marketinde kıyaslayalım.
Yani orada Apple'ın marketini ben sayamıyorum. Yani uygulamanın şeyleri.
Yok güvenlik açısından baktığım zaman hani en azından onlar bir code review yapıyorlar. Yani oraya asılan yazılım zararlı mı değil mi diye bir inceliyorlar. Hani orada aslında bir hizmet de var ve senin de güvenliğini sağlıyor. Ama bir tarafta Android'e bakıyorsun. Orası tamam özgür bir market. Ama zararlı yazılımların da cirit attığı bir ortam. Hani biraz da dengeliyor belki de Apple bazı şeyleri öyle.
Şu şeyden bahsetsene Ömer. Ne bir seçenek vardı Android'de?
Evet Android'de yani dikkatimi ilk aldığım zaman çekmişti. Normalde Android root olmadı. Hani şeydeki iPhone'daki jailbreak
karşılığı bunlar da root
herhalde. Root olmak, süper user moduna erişip orada istediğin gibi cihazda cirit atabilmene imkan sağlayan nokta. Burada şey var, yani bilinmeyen kaynaklardan da yazılım yüklemeni olanak sağlayan bir tik var. Yani şimdi onu işaretlediğin zaman seni hem Android Market'e bağlıyor, hem Android Market olmayıp da senin
başka
market, Black Market dediğimiz başka marketlere de bağlanmanı imkan sağlıyor ve oradan direkt senin e-mail hesabına uygulama indirmeni
yani sebep Black oluyor. Market'ten zararlı yazılım gelebilir diyorsun ama Android Market'ten de gelebilir çünkü orada
Android Market'ten de gelir çünkü Android Market'te
bir kod review yok, yani kodlar incelenmiyor orada.
Direkt iTunes'taki kadar, Apple Store'daki kadar katı kurallar yok. Apple Store'da bir şey yayınlaman için işte iTunes'da indirebilir hale.
Kod inceleniyor.
Evet. Onlara hem standartlara uygun kod yazman gerekiyor. Hem onların istediği şekilde kod yazman gerekiyor. Hem de şöyle bir şey var. Performans, yani zararlı değildir yazılım. Performansı etkiliyordur. Gene kaldırırlar.
Gerçi Apple'ın da başının belası bir Charlie Miller var. Bilmiyorum. Takip ediyor musunuz?
Evet.
O da Apple Market'e bir zararlı yazılım koymuş. Evet. Orada da kod review yapılmadığına dair ufak bir taş atmış Apple'a. Her ne kadar yapılıyor olsa da arada böyle kaçaklarda demek ki olabiliyor. Ama tabii Android Market'le kıyaslayamaz. Çünkü orada hiç yok yani.
Ama Google da bu yıl, yani geçtiğimiz yıl birçok uygulamayı kaldırdı Android Market'ten. Zararlı içerik vesaire bir şeyler.
Yani zararlı içerik tespit edildiği zaman direkt kaldırılıyor.
Ama belki marketten. Onun tespit edilmesi zaman alacaktır.
Tabii tespit için Google şunu yaptı. Yani Google bu benim işletim sistemimdir demedi. Bu sizin işletim sisteminiz dedi. Ve açtı Google. Yani güvenliğinde sana şey yaptı.
Bu arada McAfee'nin 2012 yılı için öngördüğü tehditlerin başında yine mobil platformlar var. Bir zaman okuduğumda Android tabanlı platformlar için tehditlerin %300 arttığı diye bir yazı okumuştum.
Yani Android'ler popülerleşiyor. Yani özellikle Samsung'un her keseye uygun Android cihaz üretmesiyle beraber 300 liraya da bir Android cihaz alırsın, 3000 liraya da Android cihaz alırsın. Akıllı telefon pazarı iyice kızıştı. Son kullanıcı açısından güvenlik ihlalleri ne kadar oluyor dersen şeye daha fazla oluyor. İşte Android'de daha fazla oluyor. Özellikle hani bu Carrier IQ olayından sonra şeyler oldu. Bayağı bir bilgiler ama tüm vendorları kapsadı.
Bayağı bir ses getirdi, evet.
Tüm vendorlar kapsadı. iPhone'da da aynı buna. Tüm vendorlar iPhone'a da aynı.
Aslında o genel bütün mobil platformları
evet
etkiledi.
Etkiledi. Ha, iPhone, Apple buna desteğini çekti.
Bu arada Carrier IQ'da da ki sıkıntı da neydi?
Kişisel dataların
kayıt altına alınması
ve paylaşılması. Kimisi işte bunu
aslında servis sağlayıcıları hizmet kalitesini arttırmaya yönelik tasarlandığı bu uygulamanın bir yandan da kullanıcıya ait bilgilere, hatta gönderilen SMS'leri bile
şeye göre değişiyor. Yani vendora göre değişiyor.
Evet, iOS 5'te de bu galiba
desteğini çektiğini duydum. Yani artık onu kullanmayacağını yaptım. 2011 yılında bir garip olarak da hani SQL injection ataklarının da hala popülerliğini koruduğunu
bu her zaman yani
ve her zaman popülerliğini koruyacağını gösteriyor. Yani daha doğrusu database olduğu sürece
SQL yani injection'da no SQL denilen no SQL web tabanlarında da hani injection yapılabilir vesaire gibi şeyler var. Hani sonuçta bir veri ilişki bir model olduğu sürece
işte secure coding'i benimsemeyen firmalar uygulama geliştirici olduğu sürece yani bu sıkıntılar devam ediyor.
Bak mesela ben hani diyorum abi, belli bir standarda bağlı kalmayınca, belli bir metodu uygulamayınca kafasına göre kod yazıldığı zaman
framework kullansa
framework evet
yani alakalı evet. Yani bak bugün WordPress'te bir açık duyuruldu.
XSS. Evet.
Evet, cross-site scripting nasıl tetikleniyor? Reflected. Eğer sen web sitesini IP üzerinden kurduysan tetikleniyor.
Evet.
Yani ben işte serdankolat.com yerine işte IP'sini yazıp
reklamlar.
Pardon abi. 192.168.1.1 üzerinden kurduysam direkt o zaman etkileniyor benim sistem. Hani öyle
ama
bir durum
o local
var.
IP değil mi?
Yani öyle bir durum var. Yani dolayısıyla bu QA denilen hani işin de aslında hani ya da bu zafiyet testinin de hani ne noktalarda, bak yani bir IP'den kurmayla normal URL üzerinden kurma bile değiştirebiliyor. Yani adam sonuçta onu bir yönde de aslında kaynak kod analizi de hani veya diğer ek yöntemler de dinamik analiz olsun, statik analiz olsun, evet, belki hani işin içine girmeli.
Orada birazcık hani yazılımcılara, yani orada o tarafta hani yazılımcıların yazmış olduğu kodları baskıdan dolayı hızlı bitirmeden kaynaklanan bir güvenlik şeyi var.
Yani açık kaynak çok var. Platformlarda pek o yoktur herhalde diye düşünüyorum yani. Öyle değil mi? Ya WordPress'te öyle bir şey olabilir mi? Açık kaynak kodlu. Ne tür bir baskı olabilir ki üzerinde? Bir baskı olmaz.
Okey. Abicim isterseniz toparlayalım.
2012'nin 2011'den daha hareketli geçeceğini düşünüyorum ben.
Özellikle mobil platformlar için
diyebiliriz. Özellikle mobil platformlar
için. Hatta şeyde konuşabilirdik aslında. Onu da biraz atladık. Bu 2011 yılında, 2010'un da sonundaydı galiba. Bu Zeus'un ve Spyeye'nin cep telefonlarına bulaşıyor olması ve bankaları hedef alması yurt dışında da bayağı bir ses getirdi hatırlarsanız.
Evet.
Mobil platformlar artık özellikle bu SMS tokenlar ve işte bu cepten uygulamalarla şifre üretmeler için kullanıldığı için, daha doğrusu ikinci faktör olarak kullanıldığı için art niyetli kişiler tarafından da artık hedef alınmaya başladı.
Akıllı telefonlar yayıldıkça ve bunların kullanılan kitlenin kullanma amaçları değiştikçe bu tehditlerin artması zaten doğal.
Yani hem bilgisayarı hedef alıyor, hem cep telefonunu hedef alıyor. Yani oradan insanları mağdur etmeye çalışıyor yani vatandaşın.
Asıl bence hani şey, kritik olan noktadan bir tanesi de şu, artık botnetlerin de mobil tarafa kayıyor olması. Yani mobil taraftan mobil servislere yönelik. Hani web servislerine direkt değil. Adam çünkü sonuçta bu şeyin harcayacağı kaynak belli. Mobil cihazların harcayacağı kaynak belli. Mobil cihazların mobil servislerine yönelik DDoS'larda kullanmak için veya servis engellemelerde botnetler olarak da artık kullanılma dönemine giriliyor.
Özellikle 3G ile herhalde.
Evet, özellikle 3G ile.
Doğru diyorsunuz. Yani aslında diğer raporlar da bunu gösteriyor. Hani mobil cihazlardaki tehditler artacak. Yine bu hedefli saldırılar, APT dediğimiz Advanced Persistent Threat, kalıcı, gizli hedefli saldırılar bayağı artacak ve bence yani Mac tarafında da malware'da artış görülebilir diye tahmin ediyorum.
Kesinlikle yani. Zaten onu hedef alan bir Trojan da en son çıkmıştı, evet, diye hatırlıyorum.
Kesinlikle görülecek. Popülerliği arttıkça ya bu iş tamamen hani popülarite. Şöyle düşünün yani
tabii
yüzde,
ne kadar çok kullanırsan o kadar çok.
Tabii %5'lik bir hedef alan %5'lik yani dilime saldırmak mı daha mantıklı? %90'lık dilime saldırmak mı daha mantıklı?
Aynen öyle yani. Bu da bize hareketli.
Ne yapalım o zaman, 2012'den geri çıkalım isterseniz. O kadar içim daraldı ki yani öleceğiz herhalde 2012'de. Bir sürü sorun bizi bekliyor güvenlik açısından. Öyle mi? Öyle mi?
Yani bizim tahmin öngördüklerimiz o. Öngöremedik mesela Stuxnet'i kim öngörebilirdi?
Mayalar.
Maya takvimde yazıyormuş.
Toparlayalım o zaman. Herkese bizi dinledikleri için teşekkür ederiz.
Teşekkür ederiz.
Umarım sıkılmazsınız dinlerken. Önümüzdeki ay iyi eğleniyoruz.
Önümüzdeki ay tekrar buluşuyor ve gündemi yakından takip ediyor. Üzerine sohbet ediyor oluruz.
Herkese iyi seneler.
Evet, herkese iyi tekrardan seneler. İyi seneler diliyoruz.